Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün çok popüler bir konuya, gündemden bir konuya, geçmişin bakış açısıyla yaklaşmaya çalışacağız. Biraz burçlardan, astrolojiden, astronomiden, biraz yıldız falı mı demek lazım, yıldızname mi demek lazım, yıldız haritası mı demek lazım? Biraz onlardan, biraz da eskiden özellikle Osmanlı'da, sarayda bunun nasıl değerlendirildiğinden konuşacağız. Şimdi iki insan tanıştığında adın soyadın burcun diyor.
Şimdi çok meşhur oldu, evet. Aha. Yani mutlaka söyleniyor. Hatta burca göre doğum yapılıyor.
Evet.
Yani çocuğun burcunun istenilen burçta doğması için o ayarlanıyor.
Sezaryenler yapılıyor bunun için.
Sezaryenler yapılıyor. Bu çok enteresan bir şey ve enteresandır. Bu gibi işlere merak salanlar genellikle cemiyetin entelektüel ve sosyal seviyesi yüksek olan kesim. Bunlar umumiyetle biliyorsunuz metafizik mevzulara dudak büken kişilerdir. Yani pozitif ilimlere ehemmiyet verirler. Ya bırak öyle şeyleri falan derler. Ama gelin görün iş astroloji olunca, astronomi değil, astroloji olunca bu adetler tamamen bırakılıyor. Bu çok enteresan bir şey.
Yani bu cemiyette herkesin bir ortak noktasına dönüşmüş,
evet,
durumda sanki.
Öyle oldu. Bu tabii eskiden beri var. Benim çocukluğumda bile gazetelerde en çok okunan köşelerden birisi falınız. Bugün falınız ne diyor? Bunların nasıl hazırlandığına dair karikatürize edilirdi malum. Adamcağız geliyor, o işe bakan adam. Yani gazetenin bu çaycısı da olabilir, muhasebecisi de olabilir. Oturuyor.
Yani öyle bir uzmanlık alanı yok özellikle eskiden.
Yok, umumiyetle.
Şimdilerde var ama eskiden yoktu.
Hayal gücü inkişaf etmiş. Bir de eski gazeteci olduğu için zaten üç aşağı beş yukarı aynıdır. Yani söyleyeceğiniz şeyler. Zaman içinde de zaten bir alışkanlık kesbediyorsunuz. Birbirine yazıyor ve bu insanlar bunu ciddiye alıyorlar.
Hep genelde pozitif şeyler yazmaya. Tabii. Biraz dikkatli olun demeye.
Dikkatli olun. En kötü şeysi odur. İşte bu aşk hayatınızda bir şey olacak. Para işiniz. Bunlar klasik şeyler. İnsanlar bunu ciddiye alıyorlardı. Bu giderek daha da arttı. Bunu profesyonel olarak yapanlar türedi. Şeyleri kastetmiyorum. Eskiden falcılar vardı. Yani fala bakarlardı. El falına bakarlardı. Bakla falına bakarlardı. Şimdi insanlar eskiden beri meçhul olanı merak etmişler. İnsanın tabiatında merak var.
Bir de karar verirken yaşadığı o kafa karışıklığından kurtulmak için de belki bir yerden bir destek almak istiyor.
Doğru. Dünyada en zor şey karar vermektir. En zor şey karar vermektir. Bu bir insan için inanılmaz zor bir şey. Şimdi mesela ben hocayım. Kağıt okuyorum. Her bir soruyla bir karar veriyorsunuz. Yüzlerce kağıt okuyorsunuz. Bu insan o kadar yıpratıyor ki. Anlatamam size. Basit bir şey gibi geliyor değil mi? Her soruda bu soru ya ne verelim, kaç puan verelim, geçsin mi,
kalsın mı? Ama şimdi bir takım kriterleriniz var.
Kriterler var ama ne kadar kriteriniz olsa da bir karar bu. Yani bu bir zaten kararda da elinizde bir takım doneler var. Müsbet, menfi. Bu donelere göre bir karar vereceksiniz. İnanın bu çok yıpratıcı bir şeydir karar vermek ve hakikaten zor. Hakikaten zor. Onun için insanlar hep karar vermelerini kolaylaştırıcı ve biraz da günah ondan gitsin. Yani canım falımıza baktık böyle çıktı.
Yani o çok kabul edilebilir bir bahane değil belki ama insanlar tabii şöyle düşünüyorlar. Ben bakış açısından bahsedeyim. Belki biraz tarihi izlerini de yakalayacağız bunun. İnsanlar bir kere güne pozitif başlamak istiyorlar.
Tabii.
Ve bu astrolojiyle ilgilenenler genelde pozitif şeyler yazmaya ve bir parça da işte şu konuda dikkatli olun demeye çalışıyorlar.
Evet. Ama bu insanlık tarihi kadar eski. İnsanlar öteden beri gaybtan haber almak istemişler. Yani önlerindeki hayattan haber almak istemişler. Bunu bilecek de hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok.
Dinimiz de bunu söylüyor zaten.
Din de bunu söylüyor. Gayb ancak Allah bilir. Ama insanlar acaba bu gayb hazinelerinden, mefatihül gayb, gayb anahtarlarından bize ne kadar düşer ümidiyle, işte müneccimlere, falcılara, kahinlere, efendim şamanlara müracaat etmişler. Bize gaybtan haber ver.
Aslında ikiye ayrılıyor. Bir bilmediğimiz iki şey var. Bir gelecek, bir de geçmişte yaşanmış ama bizim görmediğimiz şeyler.
O gayb değil. Şimdi insanlar gaybı karıştırıyorlar. Evet. Şimdi sizin zihninizden geçen veya şu anda sizin evinizde olan bir eşya, cebinizde olan bir şey benim için gayptır. Ama sizin için gayb değildir o. Yani bunu karıştırmamak lazım. Yani şu anda olup da bizim bilmediğimiz veya geçmişte olup da bizim bilmediğimiz şeyler gayb değil. Onlar bilinen şeylerdir. Onun için bu falcı büyücü takımı cinlerle münasebeti olduğu, cinlerin bunları kolayca bir yerden bir yere gidebildikleri için öğrenip bunlara haber verdiği, geçmişe ve bugüne dair gaypları bilince geleceğe dair söylediklerinin de inandırıcı olduğu söylenir.
bir şekilde kendilerini
doğrulamaya... Bildi adam ya, hakikaten bildi, ağacın altına bak büyü gömmüşler mesela. Hmm. Ama o gayb değil ki. Hmm. Gayb ileride olacaklar. Bunun da bazı yolları var. İnsanlar işte burçların hareketleri, yıldızların hareketleri, suyun hareketi, efendim kuşların ötüşü, uçuşu. Bunlardan mana çıkarmaya çalışmışlar.
Bunların bilimsel çakıl tarafları taşları. Da var.
Var tabii, anlatacağım. Mesela çakıl taşları, bakla, hurma çekirdeği, hatta sıradaki şarkı. Bunların hepsi insanlar için gaybtan haber. Mesela bir misal vereyim. Eski Roma'da kuşların bir iş yapmadan önce bir kuş yakalanır. İlk görülen kuş. Onun ciğerine bakılır. Onun ciğerine göre o işin hayırlı olup olmayacağına
bir canlıyı karar öldürerek başlayan bir işin Romalılar ne kadar evet. hayırlı olacağını.
Şimdi bunun sebebi var. Eskiden bir şehir kurmadan önce insanlar bir yere yerleşmeden önce ne yapıyorlardı? Oraya bir kuş boğazlayıp asıyorlardı. Bir müddet orada kalıyordu. Sonra onun ciğerine bakıyorlardı. Ciğeri çürümüşse makul bir müddetten önce burası diyorlardı rutubetli, sıtmalı. Biz burada yaşamayalım diyorlardı. Başka bir yere göçüyorlar.
İşte bu işin ama bu bir şey için içine bilim karıştı bir
evet.
şekilde.
İşte bu dönüşe dönüşe kehanete dönüşmüş. Yani müsbet bir ilimden kehanete dönüşmüş bir şey bu. Bunun gibi mutlaka her şeyin bir yıldız falı da böyle. Yani yıldız falının da bir şeysi var. Yani bir kere önce şunu söyleyelim. Yani İslamiyet'te gayb Allah'ın bir bilgisidir. Bunu başkalarına saklamış. Ama insanlar dediğim gibi kıyıdan köşeden acaba bir şeyler öğrenir miyiz demişler.
Var mı peki böyle bir şey? Hani kıyıdan işte, köşeden bir şey öğrenmek olsa,
evet,
var mı?
Var mı? Şimdi bir kere insanlar astronomi ile astroloji birbirine karıştırıyorlar. Astronomi yani eski tabiri ilmi nücum. Necm yıldız demektir. İlmi nücum yıldızların hareketlerini coğrafi ve fiziki olarak tetkik ederler. Ve bundan bir takım tabiat hadiseleri, vakitler, namaz vakitleri bunları tespit ederler. Bir de astroloji var. Ona ilmi tencim derler. Astroloji yıldızların hareketlerinden insanların başına geleceklerden gayba dair bir takım istihraçlar, çıkarımlar yaparlar. Bunları birbirine karıştırmamak lazım.
Şimdi tam da bu noktada bir şey soracağım. Şimdi astroloji ile ilgilenenler diyorlar ki yıldız hareketleri tekrarlayan hareketlerdir. Astroloji ile ilgilenenler bir yıldız hareketi sırasında meydana gelen olayları yazar bir yere.
Evet.
Bu 30 yıl sonra tekrarlandığında eğer benzer durumlar evet. ortaya çıkıyorsa ve bu 30 tekrarlanıyorsa o zaman şöyle deriz diyorlar biz. 30 yılda bir şu yıldız şu yıldızla etkileşime girdiğinde evet. şu hadiseler meydana
Doğru.
gelir ve bu sefer de meydana gelebilir, yenilenebilir.
Doğru.
Bunun bilimle Doğru. ilgisi var mı?
Doğru. Şöyle bu bir istatistiktir. Yani bilimle ilgisi yok ama bu ilmi bir şey. Bilim bu yani bunun şunu ispatlamaları lazım. Yani bu yıldızlar diyelim 30 yılda bir aynı
yörüngede aynı şekilde hareket
birbirinin
ediyor.
Üzerine geliyor falan. Mesela Amerika'nın kuruluşu 4 Temmuz'dur. Benjamin Franklin Amerika'nın kuruluş beyannamesinin ilanını hazırlayan saat 4:50 galiba. O saati hususen tespit etmiş. Benjamin Franklin bir pozitif bilimciydi. Paratoneri bulan adamdır malumunuz. Fakat bu işlere çok meraklıydı. Tam o saatte. Yani 4 Temmuz'da saat 16:50'de Jüpiter, Venüs, Mars ve Satürn birer yıldızın üzerinde.
Yani onlar hepsi aslında
eklips. Bu üst üste gelince muazzam işler oluyor. Bir kere Jüpiter ebedilik demektir. Mars güç demektir.
Savaşçı.
Venüs zenginlik demektir. Bunlar Jüpiter de güneşin üstünde üstelik. Amerika'nın hali biliyorsunuz. Bu saatte ilan etmiş.
Peki o zaman şimdi bu söylediklerinizden şunu mu çıkartmalıyız? O zaman bu tür saatleri bekleyenler, bulanlar, bilenler evet. O saatte yapması gereken işi yapıyorsa evet. sonuç elde ediyor.
Evet. Mesela 29 Ekim 1923'te hiçbir yıldız hareketi yok. Evet. Yani ama mesela Benjamin Franklin'de var. Şimdi tabii bu ölçü bir ayrı mesele. Şimdi sizin sözünüze geliyorum. Osmanlılar'da müneccimlik diye bir müessese var. Müneccim astronom demektir. Yıldız hareketlerini bilen ama aynı zamanda bunlar zahir namaz vakitleri hazırlarlar. Aylar, günler bunları ayırlar. Çünkü kameri takvim kullanıldığı için ayın hareketlerinden biliyorsunuz bir takım ibadet günleri.
Aslında biz yıldız hareketlerine yabancı evet. bir toplum değiliz, değiliz. Bu anlamda.
Çok, çok eskidir. Çünkü Osmanlılar'da tam 600 tane eser yazılmıştır orijinal. Ünik eserdir astronomiye dair. Bu az değil, 600 tane mekteplerde okutuluyor.
Bunlar hala Avrupa'da da...
Avrupa'da pek çoğu, bir okutuyor. Kısmı demode olmuş. Bir kısmı birbirinin tekrarı ama bir kısmı Avrupa'da okutulan... ...Latince'ye ve başka dillere tercüme edilmiş kitaplardır. Bunlar da belki Osmanlılar'da orijinal değil. Osmanlıların da eski Yunan'dan ve Araplardan tercüme ettikleri var ama... ...Osmanlılara mahsus bir kere büyük astronomi alimleri var. İşte Ali Kuşçu gibi astronomi alimleri var. Türkistan'da Ulu Bey gibi bir prens üstelik bu. Astronomi alimidir. Bunların zayiçeleri var.
Biraz önce söylediğiniz o hani üst tabakadan insanların ilgilenmesi meselesi.
O zamandan beri öyledir.
Evet, demek ki.
Şimdi bu müneccim ne yapıyor? Vakitleri hazırlıyor. Namaz vakitleri, tamam, güzel. Ama bir de zayiçeler hazırlıyor. Zayiçe gökyüzündeki yıldızların hareketlerini şu böyle tespit ediyor. İstatistik tablolar halinde. Gördüm ben bunu. Şimdi sizin dediğiniz gibi bunlar her gün her saat farklı hareket. Yani burç diye bir şey var. Burç astronomik bir hadise. Ama burç insanların tabiatına tesir eder mi? O burçta doğan insanlar
boğa burcu
bol olur mu? Karakteri olur mu? Bu ilmi değil işte. Bu ilmi değil. İstatistiki belki. Boğa burcunda doğan insanların hepsinin karakteri birbirine benziyor. Aslan burcundan farklı. O zaman boğa burcunda olmanın insan karakterine bir tesiri olduğu söylenebilir ilmi olarak diyorum. Ama bu ispatlanamamış şimdiye kadar. Peki burç zamanında acaba bir çekim mi var? Bu insan tabiatına tesir ediyor. O zaman insanın doğduğu değil, ana rahmine düştüğü tarih mühimdir burç olarak. İkinci bir husus, şimdi bizim burada burç dediğimiz 21'inde başlayan, 21'inde biten şeyler eski Asurların kabulüdür. Burçlar öyle değil. Burçlar hiçbir zaman 21'inde başlamaz. O sene belki 30'unda başlar. 10 gün sürer o burcun durumu.
Hareketi.
Veya 40 gün sürer. Her sene burcun müddeti farklıdır. Yıldızların güneş arkasındaki gölgesi.
Yani zaten aslında şöyle diyorlar.
Mesela birisi boğa burcundayım der ama belki başka burçtadır. Bir önceki veya bir sonraki burçtadır. Mümkün. Hakikatte yani şey olarak, astronomik olarak.
Yani zaten şöyle açıklıyorlar. Hani bir ben şu burçtayım demekten ziyade doğduğunuz gün saate göre bir yıldız haritası çıkartıyorlar.
Evet, evet, evet.
Ve hangi yıldız hangi evinizdeyse size ona göre bir...
Evet.
Yani işin ilmi tarafı varsa eğer bu taraf, yoksa onun dışında hadi bakalım bu hafta boğa burcu ne olacak demenin bir anlamı yok.
Yani bu sureti katiyede bilimsel değil ama ilmi değil de diyemeyiz işte bundan dolayı. Şimdi bu müneccimlerin, bunlar sarayda vazifeliler, yüksek rütbeliler, padişaha bağlılar bunlar direkt. Hekimbaşı, müneccimbaşı, mesela şehremini, mimarbaşı, bunlar direkt padişaha bağlı birun erkanındandır. Padişahın yani cumhurbaşkanına bağlı memurlar gibi. Bu müneccimbaşıların bir vazifesi de bu. Bunlar astronomi alimleridir. Bunlardan bir tanesi meşhur Rasathane Kur'an Takiyüddin'dir. Bir tanesi Müneccim Ahmet Dede Osmanlı, en güzel Osmanlı tarihlerinden birini yazmıştır. Müneccimbaşı tarihi diye bilinir. Son müneccim Hilmi Efendi, Osmanlı Devri'nin son müneccimi. Resmi bunların işleri var. Hatta her kasabada ve şehirde bir muvakkithane var. Muvakkithane namaz vakitlerini hesaplıyor. Düşünün, kasabalardaki imamlar veya müezzinler bile namaz vakitlerini hazırlayacak kadar yıldız hareketlerinden haberdarlar veya gök hareketlerinden haberdarlar. Şimdi bu müneccimler öteden beri bir zayiçe, bir ziyiç hazırlarlar. Halk arasında buna yıldızname derler. Bu zayiçede, ziyiçte, yıldızname'de bütün yıldızların, gök cisimlerinin gökyüzündeki hareketleri tespit edilmiştir. Şimdi bunları belli periyotlarla ölçer ve bir takım istatistiki mutalara, verilere ulaşırlar. Jüpiter şöyleyken şöyle oluyor. Mars böyleyken böyle oluyor. Bu bununla yan yanayken böyle oluyor. Bütün bunlar bu zayiçede yazıyor. Bu bir istatistiki bilgi. Ondan sonra şöyle bir...
Yeni değil.
Tabii. Sonra şöyle bir hüküm çıkıyor. Jüpiter'le Mars yan yanayken zafer kazanılıyor. İşte Venüs varken kıtlık oluyor. Satürn varken bunlar tespit ediliyor. Ondan sonra bu yıldızlara bir mana konuyor. Bunun üzerine müneccimler işin daha artistik kısmına geçiyorlar. Eşref-i saat tespit ediyorlar. En uğurlu
çok
zaman.
Kullandığımız bir şey. Eşref saati.
Eşref saatime geldi diyor yani. Yani artık bugün eşref saatimdesiniz. Yani bugün iyiyim yani. Yani kafam yerinde size.
Normalde evet demezdim ama eşref saatimde. Eşref saat.
Hatta duaların kabul edildiği bir eşref saat vardır. Yani Allah'ın duaları kabul ettiği. Bu eşref saatte dua etmeye ehemmiyet verin. Bunlar kitaplara yazılmış. Ne zamandır bu eşref saatler? Takribi bir zaman söylenmiş. Şimdi eşref saat diye bir şey var. Yani uğurlu saat demek eşref saat. Bakın uğursuz saat yok. Uğurlu saat var.
Uğur var, uğursuzluk
İslamiyet'te
yok.
İslamiyet'te uğur vardır, tefeül vardır. Fal oradan geliyor. Uğur saymak demek fal. Fakat teşeğüm, şum, uğursuzluk yoktur. Yani bu ev bana uğursuz geldi. Bu kadın bana uğursuz geldi. Bu araba bana uğursuz geldi. Bu iş bana uğursuz geldi. Çarşamba uğursuzdur. Veya mavi giymek uğursuzdur gibi eski Türklerde olan şeyler İslamiyet kaldırmıştır. Mesela Türk adetinde bir ailenin veya bir insanın başına bir bela geldiği zaman o belayla alakalı bir maddi şey seçilir. Mesela ben Anadolu'da folklor araştırmaları yaptığım zaman bir ailenin mavi elbise giymediğini öğrendim. Araştırdım ailenin yaşlılarından. Çok çok çok eski dedelerinden bir tanesi mavi bir elbise giydiği zaman düşmanı tarafından öldürülmüş.
Bu da o sonucu elbiseye bağlamış.
Maviye bağlamışlar. Mavi giymek bize gelmez. Anadolu'da şöyle derler. Mavi giymek bize gelmez.
İyi gelmez demek evet. istiyor.
Bir ailede helva pişirilmediğini gördüm. Helva pişirmiyorlar. Dışarıda pişirtip getiriyorlar. Helva çok pişerdi eskiden evlerde. Vaktiyle evin hanımlarından bir tanesinin helva pişirirken yandığını, o zaman mal büyük kazanlarda helva pişiyor, yandığını öğrendim. Bir ailenin tandır yakmadığını, tandır bize gelmez dediğini öğrendim. Küçük bir çocuk tandıra düşmüş yıllar önce. Buna ama ailenin fertleri bilmiyor. Yaşlıları biliyorlar. Yağız ata binmeyen bir aileye anlat. Yağız ata binmezler. O da gene aynı bu şekilde düşmüş. Çarşamba günü elbise dikmeyen bir yaşlı kadınla konuştum. Kayınvalidesi kayınpederine gömlek dikmiş çarşamba günü. Adam fücceten ölmüş. Çarşamba günü biz şey biçmeyiz yavrum dedi.
Benim teyzem terziydi. Salı günü kumaş biçmezdi
mesela. Benim çocukluğumda salı sallanır derlerdi.
Evet. Salı günü biçmezdi. Evet. Bugün geçsin derdi. Çok işi bile olsa bugün geçsin derdi. Evet.
Bunlar eski Türklerden gelen adetler. Fakat İslamiyet bunu kaldırmıştır. Ama şu var. Uğurlu günler var İslamiyet'te. Mesela çarşamba. Çarşamba günü başlanan iş sona erer buyuruyor Hazreti Peygamber. Neticelenir. Perşembe ve pazartesiler kutlu günlerdir. Hazreti Peygamber mesela sefere çıkmak istediği zaman perşembe veya pazartesi çıkar ve bunu tavsiye ederdi.
Ama şimdi şöyle bakalım. Perşembe, pazartesi tavsiye edilmiş. Evet. Çarşamba uğurlu gün, cuma zaten ne kaldı geriye?
Ne kaldı?
Geriye bir salı kalıyor.
Ama farklı işler için tabii.
Ama kaçınmakta sanki doğru. biraz şey doğru. sonuç çıkartmışız doğru. gibi.
Bir de Hazreti Peygamber kehanet kaldırılmıştır. Ancak tefeül vardır. Yani hayra
Yorma
vardı. Mesela eskiden birisi çocuğu olduğu zaman kitabı açar. Kur'an-ı Kerim'i, Buhari'yi, Mesnevi'yi, en çok okuduğu kitap neyse onu okumaya başlar. Oradan bir çocuk ismi seçerdi. Buna tefeül derlerdi. Fal tutmak, şarkılardan fal tuttum gibi. Fal tutmak bu demek. Veya adam sefere gidecek. Acaba sefere gitmem hayırlı mı, hayırsız mı? Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Kitabı açar. Kitapta eğer işte onlar için yolları açtık. İşte gemiler denizlerde kayarlar. Ha, tamam bu benim için
olumlu
yaparlar. Ama burada da işte dediğim gibi uğursuz sayma tehlikesi de her zaman var. Mesela Hazreti Peygamber isimlerden fal tutardı. İsimlerden. Hicret sırasında iki kişiyle karşılaştılar. Ve tabi olarak endişelendiler. Acaba bunlar bizim düşmanlarımız mı? Hazreti Peygamber isimlerini sordu. Birinin ismi Büreyde idi. Büreyde soğuk kökünden gelir. İşimiz soğudu Ebu Bekir dedi. Tamam kurtulduk. İş soğudu demek yani artık takipçilerimiz vazgeçti demek. Sizin isminiz ne? O da ismini söyledi ve kabilesini söyledi. Eslem kabilesinden. Eslem selamete erdi demek. Hazreti Peygamber Eslemna dedi. Kurtulduk ya Ebu Bekir. Yani iki kişinin isminden.
Bir işaret saymış.
İşaret saydılar. Hudeybiye anlaşması imzalanacağı zaman bütün Müslümanlar endişeliydi acaba ne olacak diye. İleriden Kureyş'in gönderdiği mürahhas delege görüldü. Hazreti Peygamber baktı ki Süheyl geliyor, işimiz kolaylaştı. Süheyl, sehil, kolay demektir. Demek ki isimlerden, hadiselerden, mesela eli çabuk birisi içeri girince o başlanan işin çabuk biteceğini düşünürlerdi. Mesela terzi dikiş dikmeye başlamış, dantel örmeye başlamış. Eli çabuk biri içeri girdi, tamam bu iş kolaylaşacak gibi insanlardan, hadiselerden. Mesela yağmur yağdı tamam bu iş bereket olacak bizim için.
Peki tersi de var mı?
Tersini tutmamak lazım işte.
Ama tersi, var mı mesela tersi de yapılmış mı İslamiyet?
İslamiyet'te yok. İslamiyet men ediyor. İslamiyet sadece hayır hayra yorun diyor. Kötüye yormayın diyor. Şimdi İslamiyet geldikten sonra hiçbir şeyden gaybı öğrenmek mümkün değil. Üç şey bırakılmış sadece. Üç şeyden gaybı öğrenmek mümkün. Bunlardan bir tanesi bu anlattığım faldır. Hayra yormak. Yani bu gaybı öğrenemiyorsunuz ama en azından gayba dair bir işaret.
Peki bu şu demek mi aynı zamanda? İyiye yoralım, iyi olsun.
Tabii zaten öyle dua oluyor bu. Duayı da Allah kabul eder. İkincisi rüya. Rüyalar doğru tabir edilirse insanın geleceğine dair işaretlerdir. Üçüncüsü de Allah dostu olup keşfetmek. Çünkü Allah dostu olanlara ve evliya dediğimiz dostlarına bazen gaybın
o zaman kapı perdelerini kaldırır.
Gayb, çünkü gayb Allah için değil ki, insanlar içindir. Çünkü Allah için zaman yok.
O biraz önce söylediğimiz gibi yani aslında gayb kime gayb?
Kime gayb?
Biz bilmiyoruz
şimdi
diye.
Şimdi şöyle, insanlar için gayb olan şeyler var, gayb olmayan şeyler var. Ama Allah için hiçbir şey gayb değil. Şimdi dünyada kıyamete kadar olacak her şey Allah katında olmuş şeylerdir. Bizim için daha olmadı onlar. Bütün bunlar, şu yaşadığımız alem var, malum bunu alemi ecsat derler. Bir de alemi ervah var, ruhlar alemi var. Bizim ruhlarımızın geldiği ve öldükten sonra gideceği olan ruhlar alemi var, iki alem. Bütün bunun görüntüsü olan alemi misal var, ayna gibi. Şimdi bu ayna gibi olan alem geçmişi de gösteriyor, hali de gösteriyor, geleceği de gösteriyor. İşte rüyalar da insan ruhu bu alemi misalde gezer. Geleceğe dair hadiseleri görür. Fakat uyandığı zaman kolay kolay hatırlayamaz veya sembollerle hatırlar. Mesela süt görür, ilim demektir. Mücevher görür, kadın demektir. Evlenecektir gibi. Onu ama doğru tabir etmek lazımdır.
İşte onu doğru tabir edecek. Çünkü tam tersi de söz konusu olur.
Tabii. Yanlış rüyaları, hayra yormak lazımdır.
O yüzden bir rüya gördüm dediğinde hayır olsun diyoruz.
Ben çocukken benim ilk öğrendiğim şeylerden bir tanesiydi. Babaannemin öğrettiği bir masal vardı. Birisi bir rüya gördüm dedi mi ilk sözünüz hayırdır inşallah olmalı. Çünkü o hayra yormak demek. Hmm. Ondan sonra ne deseniz artık zarar vermez. Bunun ben misalini gördüm. Halam ben dedi rüyamda dedi bir gerdanlık taktım dedi elmaslı dedi. Ondan sonra elmas gerdanlık iki manaya gelir. Mal, kazanç, ikincisi düşman. O mal gelecek demeye kalmadan rahmetli kayınvalidesi eyvah bir düşman dedi. Eniştemin parası çalındı birkaç gün sonra. Maaşını almış. Genel. O zaman maaşlar alınıyor, zarfı cebine koymuş. Ceketinin cebine bir yere asmış. Bir yerden ama güvendiği bir yerden zarfı çekmişler. Sonra tespit edildi ama artık yani bunu ben bizatihi gördüm. Pat diye atılıp da rüyayı kötü tabir.
Zaten tabir etme. Hatta akıldan bile kötü bir şey geçirmemek lazım evet. Rüyada. Evet. Suyu hatta, anlatın derler mesela.
Hatta evet. Hatta rüya görüldüğü zaman olmasa bile hayra yormalı. Yani işte biraz evvel dedim ya Hazreti Peygamber her şeyi hayra yorun derdi. Mesela eskiden Araplar yola çıkmadan önce kuş sağdan gelirse uğurlu, soldan gelirse uğursuz derlerdi. Hazreti Peygamber bunları kaldırdı. Bunları bırakın dedi böyle şeyleri. Sefer ayı uğursuz derlerdi mesela Araplar. Sefer ayı. Hazreti Peygamber bunu kaldırdı. Hiçbir ayda uğursuzluk yoktur. Sefer niye uğursuz? Çünkü Muharrem ayı haram ay. Zilkade, Zilhicce haram ay. Haram aylarda savaşmak yasak. Haram aylar Muharrem'in 30'unda bitiyor veya 29'unda. Sefer ayı başlıyor. Sefer ayında ne yaparlar? O 3 ay savaşmamışlar.
Sefere çıkarlar.
Savaşa çıkarlar. Onun için dikkatli olun. Başınıza bela gelir. Sefer ayında dikkatli olun. Bu uğursuzluk değil ki.
Peki mesela sefer ayında da işte bu uğursuzluktur. İşte başınızdan uğursuzluğu savmak için evinizin kapısının üstüne bir miktar para koyun. Sonra bununla alışveriş yapın ve fakirlere dağıtın.
Bunlar işte bir halk inanışlarıdır.
İslamiyet'le alakası
İslamiyet'le.
Yok.
İslamiyet'te sureti kadiyede uğursuzluk yoktur. Ha bereketsizlik vardır. Yani dükkanınızda malınız var ama satarken hile yapıyorsunuz veya müşteriye kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, kötü mal satıyorsunuz, bereketsiz olur paranız, artmaz, kar edemezsiniz. Uğursuzluk değil o. Ona da uğursuzluk derler halk arasında. Nühuset.
Halbuki kendinde aramak lazım.
Ama bereketsizlik başkadır, uğursuzluk başkadır.
Kısa bir aradan sonra devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile yayınımız devam ediyor. Biz arada da konuşmaya devam ediyoruz tabii dinleyicilerimiz. Rüyalardan konuştuk. Bir gün inşallah onu da ayrıca konuşalım. Çünkü hakikaten rüya yormak, rüya görmek, rüyanın etkisinde kalmak, onun etkisinde kalarak karar almak, arkadaşlıklar kurmak ya da bitirmek. Ki biz karar verirken de mesela rüya rüyadan hizmet alıyoruz. Rüyadan
İslamiyet'te, İslamiyet'te bu var. İstihare diye bir şey var. Mesela bir şey, bir karar vermeden önce abdest alıp iki rekat namaz kılıp yatmak ve rüyada o işle alakalı, tabii bunu da iyi tabir etmek lazım. Yani rüyada işte beyaz görmek,
yeşil görmek,
akarsu görmek, bunlar müsbettir. Siyah görmek, kırmızı görmek, kötü şeyler görmek menfidir. Ama hiçbir şey görmedim. Uyandığınız zaman eğer kalbinizde o işi yapma arzusu artmışsa rüya müsbet demektir. Mesela böyle bir tefsiri var.
Yani görmüş ve hatırlamamış da olabilir.
Hatırlamamış da olabilir. Çünkü pek çok insan rüyayı hatırlamaz. Onun için insana gayıpları öğrenmede bu üç yol. Hayra yoğurma, rüya ve anlattığım gibi ermişlik, bunlar bırakılmış. Şimdi ama Osmanlılar'da müneccimler bu zayiçelere çok emniyet vermişler. Çünkü bu zayiçeler aynı zamanda amme efkarı için de çok mühim. Şimdi mesela bazıları derler ki padişahlar işte bu eşref saatlere çok emniyet vermişler. Vay vay vay, ne cahil insanlarmış. Yani yıldız hareketiyle de iş mi yapılırmış? Böyle bir şey yok. Yani padişahların böyle aman Nizip Savaşı bundan dolayı kaybedilmiş efendim. Yani taarruz etmemişler, eşref saati beklemişler, onun için yenilmişler. Böyle bir şey yok. Nizip Savaşı'nda zaten yenilmemiz mukadderdi. Hı hı. Sizin ordunuz güçsüzse, karşı taraf güçlüyse yenilirsiniz. Bunun eşref saati bir alakası yok. Yani galibiyetin anahtarı güçtür.
Yani aslında tabii ki biz bir şeyleri beklerken onun gerçekleşmesi için de hazırlık yapmalıyız. Yoksa evet, yani sadece saatini evet beklemekle.
Şimdi bu müneccimler bu zayiçi hazırlıyorlar. Bu zayiçelere bakıyorlar. Mesela padişahın tahta zülus günü, kılıç kışanma günü, işte bir geminin denize indirileceği gün, işte bir sefere çıkılacağı gün, işte padişahın atları var, onların çayıra salınacağı gün ahırda beklenen. Bunlar için eşref saatler tespit etmişler. Bunda bir mahsur yok. Yani yıldız hareketlerine bakıyorlar. Tarihte en güzel hadiselerin olduğu müşterek yıldız hareketlerini tespit ediyorlar. Efendim, eşref saat şu gün. Yani o gün daha önce de şu zafer kazanılmış, ondan önce şu zafer kazanılmış veya şu sefer...
Mesela gibi. Şimdi Merkür gerilemesini bilmeyen kalmadı.
Evet.
Elektronik aletler bozulacak. Merkür geriledi. Herkes dikkatli olsun. Yani onun gibi bir şey aslında. Evet. Herkesinki bozuluyor mu? Bozulmuyor tabii. Evet. Ama hani bir...
Bir de bu bir moraldir. Yani hani iyi diyelim iyi olalım. Niyet hayır, akıbet hayır. Bir işin başı nereye giderse sonu oraya gider gibi biliyoruz. Halk şeyleri vardır. Onun için halkı bir kere eşref saatte yaptık. Amme efkarını ve insanlara bir moral veriyor. Bir moral veriyor. Şimdi padişahların içinde de buna çok emniyet verdiği söylenenler, bu da doğru değil. Mesela çok meşhur bir hikaye anlatılır. Sultan 3. Mustafa efendim müneccimlere yıldız falan o kadar meraklıymış ki Prusya Kralı 3. Friedrich'e yolladığı sefir resmi efendi vasıtasıyla 3 tane müneccim istemiş. Ondan. O da demiş ki ben sana demiş 3 tane müneccim değil ama 3 tane nasihat vereyim, bir tarih oku. Hazineni dolu tut, ordunu güçlü tut. Yani padişah bunu bilememiş.
Atalarından öğrenememiş.
Şimdi bunu ders kitaplarına kadar geçmiştir. Yani Osmanlı padişahlarının ne kadar şapşal olduğunu, yani yıldız falından medet umduğunu anlatan bir menkıbe olarak ders kitaplarına kadar geçmiş. Ben bunu tahkik ettim. Bu hadise nereden geliyor? Hadise, şimdi bu padişahın Prusya İmparatoruna, yani Alman İmparatoruna gönderdiği resmi efendinin sefaretnamesi bugün elimizde. Böyle bir şey anlatmıyor. Resmi efendi yediği içtiği ne kadar anlatıyor. Prusya Kralı ile konuşmalarını en ince detayına kadar yazmış.
Bunu
hiç bundan bahsetmemiş. Fransa elçisinin raporunda var. Fransa elçisi Sultan 3. Mustafa'yı Almanlara karşı savaşa kışkırtmak üzere geldi. Kabul edilmedi. Kabul edilmeyince kızdı. Gitti, giderken padişahı kötülemek için bunu yazdı. Türkler resmi efendinin sefaretnamesinde değil, kızgın, intikamcı ve muhtemelen taraflı Fransız elçisine itibar ettiler. Şimdi diyeceksiniz olamaz mı? Hayır, olamaz. 3. Sultan Mustafa tıbba dair eser yazmış. Bir adam bu kitabı Topkapı Sarayı'nda tıp üzerine bazı müşahedelerini yazmış. Müspet ilme fevkalade meraklı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kuran padişah. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi arasında kanal açarak Anadolu'yla İstanbul'u daha kolay irtibatlandırmak isteyen bir padişah müneccim isteyecek 3. Friedrich'ten. Sanki şarkta yok. Müneccim başı var zaten.
Yani zaten var, bir de zaten hani şöyle söyleyelim. Doğu'da bu o kadar çok biliniyor ve o kadar
efendim gelişmiş en muazzam ki. En muazzam zayiçeler burada yazılmıştır. Evet, bir İtalyan var, Enrico. Enrico Ricisiga, onun bir zayiçesi var. O da çok güçlü. Şimdi çok popüler o ama Ulu Bey'in zayiçesi var, Kindi'nin zayiçesi var. Yani yıldız namesi var. Bunlar varken Sultan 3. Mustafa bunu niye istesin? Burada bir kötü niyet olduğu gösteriliyor. Şimdi insanların her birinin bir yıldızı olduğuna inanılır. Ta antik çağdan beri ve o yıldızın halinin o kişinin yaşantısıyla paralellik gösterir. Hatta Ahteri Düşkün, Garibim, Aşıkı, Avariyim, Hacı Arif Bey'in şarkısı bile var. Ahter yıldız demek.
Yıldızı düşük.
Yıldızı barışmamak, yıldızı düşük olmak. Ay benim yıldızım düşüktür. Yani şanssızım ben. Hı-hı. Veya yıldızımız barışmadı. İyi de genetiğin bile bir insan karakterindeki tesiri %30'ken bir yıldızın bu kadar çok olması beklenmez. Ama dediğim gibi çekimlerden falan bir şey olabilir. Şimdi bu sebeple insanlar biraz mürekkep yalamış, bu işlerden anlayan hocalara giderler. Böyle bir kitle teşekkül etmiştir cemiyette. İnsanların da bu zaaflarını bilen. Bunlara bakıcı derler, falcı da derler. Yalnız bunu siz o el falı, kahve falı bakan şarlatanlara benzetmeyin. Bunlar çok zaman bir din adamıdır. Yani Müslüman veya Hristiyan veya Yahudi bir din adamıdır. Dini bilgisi vardır. Kitabiyat bilgisi vardır. Ben bunları gördüm. Yıldıznameleri var. Açıyor yıldıznamesini. İşte sen diyor, doğum tarihinizi söylüyorsunuz. Saatiyle, günüyle bakıyor. Sen diyor şu yaşlarda ölüm tehlikesi atlatacaksın. Şu ağır hastalıklar geçireceksin. Şu zamana kadar zengin, şu zamana kadar fakir, şu zamana kadar zengin olacaksın. İşte iki kere evleneceksin. Şu kadar çocuğun olacak. Bunu yıldıznamelerden nasıl çıkarıyor? İşte o anlattığım gibi sizin önünüzdeki o hayat periyodunda yıldızların birleşmesinden çıkarıyor. Çünkü her yıldızın hareketinin, birleşmesinin, yan yana gelmesinin, üst üste gelmesinin astronomide ve astrolojide bir manası var. Ve buna göre tabii şundan evlen, bundan evlenme gibi bazı tavsiyelerde bulunuyor. Onun için eskiden işte yıldıznameye baktırdım. İşte bu kız bizim dengemizmiş veya yıldıznameye baktırdım, bu iş benim için hayırlıymış gibi şeyler vardı. Bunlar gayri İslami şeylerdi. Çünkü İslamiyet dediğim gibi gayba dair haberleri nefyeder. Ama hadiseye sizin dediğiniz gibi yıldız hareketlerinin istatistiki kıymetlerinden bakacak olursak o zaman çok da reddedilmez. Yani çarşamba günü uğurlu bir günse, yani Mars'la Jüpiter'in yan yana geldiği zaman da zafere başlamak için uğurlu bir gün olabilir. Ama mutlaka bu böyledir. Değişmez. Yani bunu kaçırdık. Allah bile değiştiremez. Yani bu böyledir yani. Jüpiter'le Mars yan yana geldi mi kesin zafer kazanılacak. Bunu diyemezsiniz. Bu bir zan bildirir çünkü.
Ya da onu kaçırdıysak eğer, eyvah artık
bittik,
bu iş.
Bittik, mahvolduk, çöktük, bu iş bitti. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani orta yolda olmak lazım. Mübalağadan kaçınmak lazım. Eğer yapılan bir hadisenin bilimsel olmasa bile, ki bunun bilimsel bir izahı yok, ama ilmi bir izahı varsa, işte anlattığım ilmi izah demek, şimdi bilimsel demek deney
ispatlanabilir
demek.
Bilimsel
yani bunlar bilimsel
demek.
Değil, fenni değil, pozitif değil, ama ilmi değil diyemeyiz. Çünkü istatistikin ilmi bir kıymeti vardır. Bu bir şey gösterir. Yani bize
aslında
bir
toplum bilimin büyük bir kısmı istatistiğe dayanır.
Sosyal bilimler istatistiğe çok ehemmiyet verirler. Yani sosyal bilimlerin metotlarından bir tanesi istatistiktir. İstatistik evet kati bilgi göstermez ama muazzam bir yol göstericidir.
Biz üniversiteye başladığımızda ilk yıl istatistik dersimiz var. Koca bir kitap tuğla gibi. Herkes şaşkın, biz ne yapacağız istatistikle? Niye bize istatistik öğretiyorlar? Evet. Sonra anladık ki gazeteciliğin, yayıncılığın temelinde aslında istatistikler
İstatistik
var.
İstatistik bütün sosyal bilimlerde var. Hatta Erzincan Hukuk Fakültesi kurulduğu zaman hoca şeyleri sordu. Seçmeli dersleri. Ben de tabii o Erzincan'da bulunabilecek hocalara göre bazı seçmeli dersler tespit ettim. Onlardan bir tanesi de istatistikti. Hoca şaşırdı. Dedim istatistik sosyal bilimlerin bel kemiğidir. Evet hukukçu yetişecek burada ama hukukçu için de dedim istatistik bilgisi, muhasebe ve istatistik çok mühimdir. Ve doğru söylüyorsun. Çünkü hoca da var. İstatistik hocası var. Koyduk. İstatistik mühim bir bilgi. İşte bu yıldız, hani çok ben aklı başında insanlar gördüm bununla ilgilenen. Çok aklı başında.
Ben başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi bir esnafla. Hani bir kişinin geleceğiyle ilgili insanlar açık. Mesela şu tarihlere dikkat et. Şu tarihte evlen. Şu tarihte estetik yaptır. Evet. Şu tarihte yaptırma. İşte güzelliğine dikkat et. Ama onun için şu tarihleri takip et. Bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Ama ben biraz daha global bir şey sormak istiyorum. Öyleleri var ki dünyanın geleceğini, hatta kıyametin ne zaman kopacağını şifreli kitaplarla, şiirlerle anlatıyorlar ve şu anda da bu kitaplar Bulgaristan'dan çıkanlar, gerek Avrupa'dan çıkanlar, bakıyorsunuz hani her yıl dönemde 2022'de ne olacak, 23'te ne olacak, 25'te ne olacak diye konuşulduğunda bunların kehanetleri,
evet,
onlara kehanet diyorlar,
kehanet
ortaya çıkıyor. Bunların kaynağı nedir? Ve bakıyorsunuz mesela işte doğudan bilmem ne yükselecek diyorsunuz. Çin'in yükseldiğini görüyor insanlar ve bunu buna yoruyorlar.
Tamam. Şimdi bunlar parapsikolojik hadiselerdir. Bazı insanların başkalarının duymadığı sesleri duyması, görüntüleri görmesi diye bir hadise var. Bunu bugün bazıları işte insanların ruhlarıyla görüştüklerini, işte ruh çağırma diye bir şey var malum, onunla görüştüklerini söylüyorlar. İslamiyet buna çok sıcak bakmaz. Ruh çağırma mümkün ama ruhlar gelmez, olur olmaz kimseye. Zaten İslamiyet azapta olan ruhlar ve olmayan ruhlar diye ruhları ikiye ayırıyor. Azapta olan ruhlar zaten bırakıp gelemez. Ben bir gideyim, beni çağıran var diyemezsiniz azap meleklerine. Azapta olmayan ruhlar ise öyle her çağıranın, şimdi siz her çağıranın davetine gider misiniz? Gitmezsiniz. Onlar da her çağıranın davetine gitmezler. Onun için
ama
mümkün. Mümkün. Yani teorik olarak mümkün. Parapsikolojiye göre konuşuyorum.
Pratikte mümkün mü?
Parapsikolojiye göre konuşuyorum.
Ama pratikte...
Ve İslami inanca göre de böyle. Ama bu müspet ilimle ispatlanacak bir şey değil. Yani müspet ilim bunu ispatlayamaz. Yani bir insanın ruhu... Müspet ilim insanın ruhunu bile kabul etmiyor.
Tabii ruhu. Müspet ilme baktığınızda onun için din de, evet, açıklanamayan bir şey.
Ama din, yani İslam dini...
Cenneti cehennemi
İslam dini
açıklayamayız
buna, İslam dini
göre
buna cevaz veriyor ama mümkün değil. Yani dediğim sebeplerle mümkün değil. Yani bir rastgele bozuk bir adama Mevlana...
Bozuk olmayana
gelir,
peki?
Gelebilir. Bu teorik olarak gelebilir. Yani bunu misallerinde ben gördüm. Ne derece doğru. Bu bir. İkincisi, kehanetlerde daha ziyade biraz pisişik kişilerin ön planda olduğunu görüyoruz. Yani şizoid karakterlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Bunlar İslamiyet'te cin diye bir varlık var. Bunu da müspet ilim kabul etmiyor. Ama Avrupalılar, Hristiyanlar, Yahudi hepsi kabul ediyorlar. Cin diye insanların görmediği ama madde, enerji olan, yani mumun görülmeyen bir ışığı var biliyorsunuz. Fitilin, mum yaktınız, fitilin ucunda ateş yanıyor. Ateşi görüyorsunuz. Fakat o ateşle fitilin arasında bir boşluk,
evet,
var. Orada boşluk yok. Orada gazlar var. Orada da ateş var aslında. Parmağınızda olsa orası da yakar. İşte cinler oradan yaratılmıştır. Onun için bazen şekle girebiliyorlar. Madde oldukları için en azından enerjiye ve görülebiliyorlar. İşte bunlar insanları şöyle olacak, böyle olacak diye bazı rumuzlu ifadelerle yanlış yönlendirebiliyorlar. Yani bu İslami kültürdeki izahı bu. Eğer bu kişi bir şizofren değilse, bunların söylediklerinin de tutma ihtimali 50-50. Yani şark yükselecek dediğiniz zaman Çin yükselirse, bak gördünüz mü, o yükselmedi dediğiniz zaman şarkta güneş kastetti.
Ya zaten olduktan sonra ha bak bu bunu kastetmiş demek kolay.
Evet.
Yani evet bak o demek ki şarktan bir güneş yükselecek derken Çin'i kastetmiş.
Çin'i kastetmiş.
Ama yükselmiş artık,
yükselmiş,
yani
evet,
onu herkes,
yani,
görüyor.
O biraz yakıştırma oluyor ama dediğim gibi yıldız hareketlerinden nasıl ki bir insan için, bir insan hayatı için bazı şeyler çıkarılabiliyorsa, dünya tarihi içinde böyle istihraçlar, çıkarımlar olabilir. Bunlar hiçbir zaman katı bilgi ifade etmez. İnsanların hayatlarını buna göre dizayn etmeleri, bunları beklemeleri veya bunlardan kaçınmaları fevkalade lüzumsuzdur. Bunun tarihte çok şeyi oldu. Şu tarihte kıyamet kopacak dendi. Kaçanlar, kendini öldürenler, intihar edenler oldu. Kıyamet kopmadı. Kıyametin kopmasını Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor, bildirmemiş peygamberlere bile. Onun için bunu anlamaya çalışmak zaten ahmaklıktır. Din, yani metafizik bildirmemiş. Pozitif ilim zaten alakadar olmuyor böyle bir şeyle. O zaman tutup da kıyamet ne zaman kopacak diye düşünmenin çok da fazla manası yok. Yani önüne bakmalı insan.
İnsan anı yaşamalı ve yarına temiz bir şey bırakmalı.
Çok
yoksa
da,
süre kısalıyor maalesef.
Çok da
o kadar
yıldız talları, yıldızım, burcum, şunlar, bunlar, bunlar biraz züğürt tesellisidir.
Ben hayatta hep şuna inandım. Ne ekersen onu biçersin.
O kesin, kesin. Ekmeyen biçmedi. Bu tarlada velhasıl. Bu kesindir. Yıldızım şöyleydi, yıldızım böyleydi. Bu başkalarını suçlama şeyleridir. Bana şu kötülük yaptı, bu kötülük yaptı. Önce sen kendine bakmalı. Ne hatalar yaptı? O istediği işleri elde edebilecek donanıma sahip oldu mu? Sebeplere yapıştı mı? Yapışmadı.
Sonrası da kısmet. Allah verdikten sonra veriyor.
Evet, aynen öyle. Yani lüzumlu olsaydı, din buna çok ehemmiyet verirdi, gösterirdi. Bu şifre de böyledir, şifre. Bunu da konuşabiliriz. Yani harflerin, biliyorsunuz, Arap alfabesinde, daha doğrusu Semitik, yani Sami dillerinde, Yahudilikte de var bu. Her harfin bir rakam kıymeti var. Bu rakam kıymetinden söylenen sözlerin veya yazılı vesikaların, bu bir mukaddes metin olabilir, bir söz olabilir. Bu rakam kıymetinden bir mana çıkarıyorlar. Bu mana tamamen tesadüfidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de beldetün tayyibetün, güzel belde diyor. Mekke anlatılıyor. Ebced'i topladığınız zaman İstanbul'un fethini veriyor. İşte bak, bu İstanbul'un fethini burada müjdelemiş. Nereden bileceğiz? Kim bilebilir bunu? Yani beldetün tayyibetün orada Mekke'yi anlatıyor. Siz tutup da bunu İstanbul'u fethedildi diye şimdi yorumladın, İstanbul fethedildikten sonra.
Tabii işte mesele o. Bittikten sonra herkes
yakıştırmak
yorumluyor.
Kolay. Yakıştırmak
kısa
kolay.
Kısa bir ara verelim bu konuyu ama kapatmayalım. Önümüzdeki tamam, haftalarda inşallah yine konuşalım. Hülya'nın sabahlar.